Ekonomi gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanas Karagöl. Herkese iyi günler diliyorum. Bu haftaki konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reformlar olacak. Uzun süredir bekleniyordu ve bu reformlar açıklandı. Bir detaylı olarak bakalım bu reform paketi içerisinde neler var. Şimdi tabii reform paketinin esas belki hani makro açıdan baktığımızda iki tane sütun üzerine oturtulduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan tabii birisi makro ekonomik politikalar. İkincisi ise uzun süredir yani sıklıkla belki ekonomi sorunlar konuşulduğunda üzerinde konuştuğumuz yapısal politikalar. Yani yapısal reformlar dediğimiz belki birazdan hani detaylı daha da açıklayacağız. Yani makro ekonomik politikalar ve yapısal politikalar olmak üzere iki tane sütunu olduğunu, iki tane ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii makro ekonomi denildiğinde temel makroekonomik göstergelerden bahsediyoruz. Yapısal sorunlar denildiğinde daha detaylı, Türkiye ekonomisinin belki uzun süredir sürekli çözmek zorunda kaldığı temel problemler, belki uzun vadede üzerinde çalışılması gereken alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Makroekonomik politikalardan bahsettiğimizde aslında neden bahsediyoruz? Diyelim enflasyondan bahsediyoruz. Yani hani fiyat istikrarından bahsediyoruz. Birinci olarak bu son dönemlerde özellikle işte Merkez Bankası'nın hem kurlardaki hareketliği azaltmak, diğer taraftan da artan enflasyonu kontrol altına alabilmek, dolayısıyla fiyat istikrarı sağlamak için bir çabasının olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela tarımsal gıda ürünlerindeki artan fiyat artışını önlemek ya da kurlardan fiyat artışı gerçekleştirecek o geçişkenliği azaltma konusunda belli işte eylemlerin olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan ticari açıkla ilgili olarak özellikle de ithalatın azaltılması, yani Türkiye'de cari açık ağırlıklı olarak ithalat ve ihracat arasındaki fark, yani dış ticaret farkından kaynaklandığı için bu anlamda ihracat arttırırken aslında ithalatın azaltılması gerekiyor. Çünkü ihracatın artması için bir şekilde de sizin üretim yapmanız lazım. Eğer ağırlıklı olarak yurt dışından girdiler sağlanıyorsa ya da işte belli mallar yurt dışından ithal ediliyorsa bu anlamda dış ticaret açığı, cari açığa önemli o anlamda bir katkı yapacağını söyleyebiliriz. Bunun için ithalat kalemlerinin belirlenip ağırlıklı olarak yurt dışından ithal edilen girdilerin, yurt dışında ithal edilen ürünlerin ülke içerisinde üretilmesi konusunda belli eylemler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu bir taraftan da aslında bakıldığında yani belki makroekonomik politikalarla ilgili aslında İşte enerji açısından dışa bağımlı olmamız ya da enerjinin bu anlamda cari açığa önemli oranda katkı yaptığını da gözünde bulundurduğumuzda bir yapısal anlamda da bir sorun olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yatırım ortamının iyileştirilmesi bu bir taraftan yapısal bir sorun ama diğer taraftan da özellikle finansman açısından son dönemlerde gelişmekte olan ülkelere olan yatırımların azalması, bir taraftan doğrudan yabancı yatırımların miktarının artırılması, yatırım artışı dolayısıyla hani bunun ekonomiye katkısını artırabilmek için aslında bir taraftan hani finansal açıdan belli kaynaklara ihtiyaç var. Hem iç kaynak anlamında bu bireysel emeklilikle ilgili sistemde buraya katılacakların kişi sayısını arttırmak özellikle 18 yaş altındaki bireylerin de bu sisteme katılması aslında hani hem tasarrufu arttırmak, işte yatırım için gerekli kaynağın yurt içi kaynaklarla, tasarruflarla sağlanılması, diğer taraftan da yurt dışında bu kaynağın hem doğrudan yabancı yatırımlar açısından hem de finansman açısından dışarıdan bu kaynakların ülkeye girişini sağlamak. Bu da gerçekten yani önemli. Çünkü bizim gibi ülkelerde finansmanın diyelim kısıtlı olması, sınırlı olması, yatırımların kendi kaynaklarımıza, tasarrufumuza ya da dışarıdan gelebilecek doğrudan yabancı yatırımlarla karşılanacak olması, hem işte borçlanmayı azaltan, faizleri düşüren, bir anlamda kırılganlıkları azaltan önemli bir gösterge olduğunu da bu anlamda söyleyebiliriz. Yani yüksek miktarda tasarrufun olması. Tabii belki de son dönemlerde üzerinde yani çok durmamız gereken konuların başında tabii kamu maliyesi. Yani kamu maliyesi denildiğinde bir taraftan bütçeden bahsediyoruz, diğer taraftan kamu borcundan bahsediyoruz. Ve bu reform paketi içerisinde aslında kamu maliyesi tarafına da gerçekten çok önem verildiğini, yapılması gereken birçok eylemin olduğunu da görebiliyoruz. Yani bir taraftan bütçe açının işte azaltılması konusunda belli çabalar var. Yani bütçe gelirlerini azaltmak, diğer taraftan da giderleri azaltmak. Özellikle de belli kamu kurumlarında işte tasarrufa gidilmesi, temsil giderlerin azaltılması, kamunun belki hani verimsiz olan birçok harcamaların azaltılması aslında bütçe açını azaltan bir anlamda da aslında kamu maliyesinin güçlü duruşuna bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacaktır. Çünkü hani biliyoruz yani bizim gibi ülkelerde özellikle kırılganlıkları arttıran bir tanesi cari açıksa diğeri ise bütçe açıdır. Ve bununla beraber bütçe açının diyelim arttığı durumlarda bu açın dışarıdan kamu borcuyla özellikle dış borçla bunun finanse edilmesi aslında geçmiş dönemlerde işte sıklıkla diyelim artan faizler ya da işte kredi notunun düşmesi, yatırımın azalması, ülke risk priminin artışı bir anlamda kamu maliyesinde bir yani güçlü duruşa ihtiyaç var ya da işte birçok ülkede farklı belki çıpalar vardır ama işte Maastricht kriterlerinde bütçe açının milli gelir içerisinde payının %3, kamu borç stokunun milli gelir içerisinde payının %60 ve altında olması çok önemli kriterler olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani hem bir çıpa olması açısından hem dışarıdan özellikle yani kırılganlık anlamında dışarıda oluşabilecek herhangi bir şok anlamda ekonominin o dayanıklılığının olması, ekonomik büyümenin sürekli diyelim hale gelmesi ya da işte faizlerde ya da işte kredi notunda çok yüksek böyle dalgalanmalar olmaması açısından aslında kamu maliyesinin gerçekten güçlü duruşuna bir anlamda ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz ve harcamaların özellikle de hani daha işte diyelim şeffaf olması, israfın azaltılması, yine buna bağlı olarak işte borçlanmanın azaltılması. Çünkü bütçe açının az olması aslında borçlanmanın azalmasına da neden olabilir ve hani borcun diyelim az olması bir anlamda faizlerin düşmesine, yatırım ortamının iyileşmesine, kredi notunun artışına, ülkeye daha çok yabancı sermaye girişinin olmasına gerçekten bu anlamda çok önemli katkısının olacağını söyleyebiliriz. Ve buralardaki iyileşme yani hem bu reformların başarılı olmasına diğer taraftan da özellikle bu COVID döneminde insanların harcama davranışlarını değiştirmesini, yatırımcıların yatırım yapmasını, hane halkının diyelim harcamaların artmasına ve ekonomideki o canlılığın artmasına, aktivitenin artışına, dolayısıyla ekonomideki uçakların tekrar dönmesine önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yapısal politikalara baktığımızda işte kurumsal yapıların iyileştirilmesi, yani hani işte kurumları diyelim iyi çalışan, düzgün çalışan ya da kurumsallık olan ülkelerde özellikle bu kurumlara güven gerçekten hem yerli yatırımcı hem de uluslararası yatırımcılar anlamında önemli mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kurumların yani etkin olması ya da kurumlar tarafından çıkarılan belli diyelim kanunların ya da verilen kararların bir süreklilik arz edeceği, dolayısıyla hani bu bir güven oluşturması, yatırım ortamının iyileşmesine, bir yatırımcı anlamda bir güven oluşturmasına bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz. Yine yapsal anlamda yatırım, az önce bahsettik işte yatırımların artışı, doğrudan yabancı yatırımların daha çok girişin olması, daha çok finansal anlamda belli ihtiyacınız varsa bunu yabancı sermaye ya da uluslararası sermaye ile karşılama imkanınız varsa, dolayısıyla o yatırım teşvikleri bizim gibi ülkelerde yatırım için gerekli olan finansmanın dışarıdan, yani borçsuz, faizsiz ülkeye girişi bir anlamda yatırım artışında olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Belki de yani yapısal olarak son yıllarda yani Türkiye özellikle doğrudan yabancı yatırımların girişi konusunda 2000'li yıllarda, 2006-2007 yıllarda o 20-22 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi bir anlamda belki bir rekor olduğunu söylersek, yani bu rakamları tekrar yakalamak ya da daha yüksek miktarlarda doğrudan yabancı yatırım girişini sağlamak aslında çok da hani zor olmayabilir. Dolayısıyla hani vereceğiniz teşvikler, vereceğiniz güven ya da buradaki yatırımcının yatırım yapması, önündeki engellerin kaldırılması, bürokrasinin azaltılması, işte verilecek yani belli teşvikler, kolaylıklar aslında daha çok yatırım, dolayısıyla daha çok ülkeye doğrudan yabancı yatırım gelmesine bir şekilde önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz ve bu aslında bir taraftan da dediğimiz gibi yani yatırım miktarının gelmesi, daha yüksek miktarlarda sermaye girişi, işte faizlerin düşüşü bir anlamda üretimi arttırıcı, daha yüksek gayri safi milli hasılaya, kişi başı gelire, daha yüksek kredi notu, daha düşük risk primi aslında yani o son yıllarda bahsediyoruz işte ülke kişi başı geliri Türkiye'nin orta gelir grubu içerisinde hani orta gelir grubu ya da orta gelir tuzağından çıkabilmek için gerçekten hani yapısal anlamda çok önemli bir sorununun çözümlenecek olması, Türkiye'nin bulunduğu orta gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler içerisine girme konusunda da önemli bir avantaj elde edecekti. Bir taraftan diyelim ekonomik büyüme oranları düşerken işte küresel bu salgın var, işte dolardaki diyelim o hareketlilik, dolar bazlı yapılan hesaplamalarda gayri safi milli hasılan dolayısıyla kişi başı gelirin düşmesi birçok ülkede olduğu gibi hem Türkiye'nin de orta gelir grubu içerisinde kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu orta gelir grubundan daha yüksek gelirli ekonomiler arasına girmek için yani yatırım anlamda, yatırım teşvikleri anlamında Türkiye'nin hani çözmesi gereken çok önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii yani herkes daha yüksek miktarlarda yatırım çekmek istiyor ya da işte doğrudan yabancı yatırım almak istiyor. Hani bir rekabet olması nedeniyle sizin daha çok bu yatırımları çekebilmeniz için daha çok teşvik vermeniz gerekiyor. Daha çok çaba harcamanız gerekiyor. Daha çok belki belli istisnalar, belli işte kolaylıklar sağlamanız gerekir ki yani bizim gerçekten bu anlamda ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan işte iş ticaretin arttırılması, engellerin kaldırılması, ticaretin önünde işte engellerin kaldırılması aslında bir taraftan da yani ekonomik aktivitenin artmasına, istihdamın artmasına, daha çok üretimin olmasına bir anlamda hani engellerin kaldırılması yani özel sektörün de güçlenmesine de önemli ölçüde katkı yapacağını bu anlamda düşünebiliriz. Rekabet şartlarının diyelim iyileştirilmesi, diğer taraftan piyasa gözetiminin sağlanması, işte tam rekabetin devam etmesi, piyasadaki işte kırılganlıklar ya da piyasada belli işte monopollerin oluşmasını engellenmesi, özellikle de diyelim belli alanlarda işte belli malların diyelim fiyatlarındaki artış, bu anlamda yapılan fiyat artışlarının piyasa tarafından gözetilmesi ve bu kamu kurumları, düzenleyici kurumlar eliyle bu sorunların ortadan kaldırılması bence önemli. Tabii çok detaylı yani birçok konu var. Son dönemlerde bir de belki hani bunu vurgulamak gerekiyor. Özellikle ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, daha yüksek ekonomik büyüme rakamlarıyla çevreye uyumlu ya da dünyada şu anda işte sürdürülebilir konusunda önemli bir trend var. Bu dünyadaki üretim yapısına, üretim modeline de Türkiye'nin uyum sağlaması gerek. Yani sürdürülebilir, yani işte ekonomik büyüme sağlanırken çevreye de uyumlu yeşil ekonomi ya da işte yenilenebilir enerji ya da dolayısıyla yani ekonominin yeşil olması bir anlamda da işte bunun için gerekli olan dünyada şu anda finansman yöntemleri var ve bu sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için dışarıdan bu ekonomik büyüme modeli için farklı finansman kaynakları var. Bu kaynaklardan da bir şekilde Türkiye'nin yararlanması gerekiyor. İşte dijitalleşme bir taraftan yapısal anlamda önemli bir işte sorunu çözmüş olursunuz. Diğer taraftan da işte kayıt dışının azaltılması, işte vergi ödemelerinde ya da işte vatandaşın kendi vergisini öderken bir zorlukla karşılaşmaması, bir anlamda kolayca erişilebilir olması, vergisini diyelim yatırırken, vergisini öderken zorluklarla karşılaşmaması bir anlamda aslında bu kolaylıkların olması, işte kayıt azaltılması bir anlamda belki hani dünyada artan dijitalleşmeye bağlı olarak yeni modellerinde bir şekilde sağlanması gerekiyor. Ve bu pakete baktığımızda gerçekten hani birçok alanda yani bahsettiğimiz bu makro ekonomik politikalarla ilgili Türkiye'nin hani ekonomik sorunları diyebileceğimiz ya da Türkiye ekonomisinde öne çıkan makroekonomik göstergelerle ilgili yapılmış, işte önerilmiş, yazılmış, yapılması gereken eylemler var. Diğer taraftan da işte yapısal anlamda bu politikalarla ilgili çok detaylı eylemler var ve bunların belli takvimle, belli dönemde yerine getirilmesi bu anlamda hani reformun başarılı olması, dolayısıyla hedeflenen o yüksek büyüme, istihdam ya da işte ihracat, dolayısıyla yani ekonominin tekrar özellikle bu salgın dönemi sonrasında yeniden ayağa kalkması konusunda önemli adımlar olarak ifade edebiliriz. Bu reform paketlerinin ya da işte öne çıkan bu eylemlerin, makroekonomi politikaların, yapısal politikaların geçmiş dönemlerde belki farklı paketler açıldı ama bunların tabii yerine gelmesi ya da işte bu reformların, çünkü detaylı birçok reform, birçok eylemler var bu reform paketinde. Öncelikle tabii bunların zamanında belli takvimde yerine getirilmesi konusunda bir takvimlendirme olacak ve bunların bu takvim içerisinde takip edilmesi, izlenilmesi, yani hangisinin işte yerine getirildi, hangisinin yerine getirmediyse neden, yani bunların bir şekilde belli bir takvim içerisinde izlenilmesi gerekiyor. Çünkü hayata geçirilen bu eylemler aslında kamu tarafından belli eylemlerin yerine getirilmesi, diğer taraftan da işte özel kesiminde bunlara uyması konusu ya da vatandaşın da diyelim tasarruf yapılacaksa vatandaşın da bir anlamda işte tasarruf yapma konusunda bu reformları takip etme, dolayısıyla bu reforma ya da reformdaki eylemlere uyma konusunda bir motivasyonu olacak. Çünkü hayata geçirilen her eylem bir şekilde bir güven oluşturacaktır. Zaten ekonomi eşittir aslında güven. Yani hani bir işte vatandaş, yatırımcı, özel sektör öne çıkan ya da dile getirilen politikalara güvendiğinde aslında yalnız işte kamunun ne yapmasına bağlı değil. Yani vatandaşın, diyelim hane halkın ya da yatırımcıların da buna güven duyması gerekiyor. Dolayısıyla bu güven reformun başarılı olmasına bu anlamda önemli katkı yapacağını söyleyebiliriz. Tabii bu eylemler ya da dile getirilen bu hususlar aslında son dönemlerde işte bir belirsizlik var. Dünya ekonomisinde bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin azaltılmasına da önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz. Çünkü yani yol haritası konusunda işte salgın nedeniyle dünya ekonomisindeki daralma, ticaretin daralması, işte yatırımcıların risk almama konusundaki davranışlar aslında bir öngörülebilir bir yatırım ortamını engellediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yol haritası açısından bir öngörülebilir olmasına da katkı yapacağını söyleyebiliriz. Yine tabii bu belli dönemlerde hani hem şeffaflık anlamda hem sonuçlar anlamda ortaya çıkan ya da işte hayata geçirilen eylemlerin bir şekilde de toplumla bunların paylaşılması, sonuçların açıklanması, takip edilmesi, izlenilmesi, paydaşlarla bunun konuşulması, paylaşılması aslında daha reformun bir anlamda da başarılı olmaya da başarı şansını yükseltecektir. Bir taraftan tabii dediğimiz gibi yani kamu tarafı var, bir taraftan işte hane halkı var, diğer taraftan da yatırımcı var. Yani hani üç ayak olarak düşündüğümüzde yani tüm kesimlerin bir paydaş olduğunda gözünde bulundurduğumuzda herkesin bu sürece katılması açıklanan bu reform başarılı olmasına bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacaktır. Evet yani hani belki kısa sürede bu reform paketini anlatmak gerçekten kolay değil. Çünkü çok eylemler, işte makroekonomik politikalarla ilgili, yapısal politikalarla ilgili çok eylem var. Ben hani kısaca özetlemeye çalıştım. Haftaya yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi gündemi.